Sevgili arkadaşlar, biz bu oyunu nasıl kaçırdık dediğimiz bir oyunun incelemesiyle karşınızdayız. Dragon's Dogma.
2.
2.
Sen evet. Oynuyorsun şu anda.
Ben oynuyorum.
Oynayabiliyor musun peki?
Oynayabiliyorum. İlk başta nasıldı? Nefret ettim ben bu oyuna, sevmedim. Şimdi sevmediğim böyle belli tarzda oyunlar vardır böyle. Daha böyle şey... Ya mesela Kingdom Come Deliverance'ı sevemedim bir türlü. O zorluğundan şey yapamadım. Ama
anlaşılabilir.
Manyağı olan da o şeyde köy kasaba meydanından yahni alıp yemenin hastasıdır yani şeyde Kingdom Come Deliverance'da.
Ama kasaba meydanından yiyorsun.
Aynen. Ya böyle gerçekçi, ortaçağımsı. Evet. Ben ne demiştim? Bir sıfat kullanmıştım Dragon's Dogma 2'yi ilk oynadığım günlerde. Kupkuru bir oyun izlenimi veriyordu bende. Hakikaten böyle flavorless, kupkuru bir oyun izlenimi veriyordu. Bir şey oldu ama. Her gün gidip görev aşkıyla, ya ilk gün böyle bir saat oynadım, MC'ye attım. Ondan sonra ikinci gün iki saat oynadım. Üçüncü gün dört saat. Böyle logaritmik artıyor. Sonra çocuklar gelmeye başladı. Baba bu Final Fantasy'den daha güzel demeye başladı.
Allah.
Final Fantasy rengarenk, gıcırık gıcırık yani. Böyle şeyler.
Ha, çocuklara daha appealing gelir bu, yani Final Fantasy.
Yani bu hakikaten kupkuru bir ortaçağ İngiltere'sinde geziyorsun.
Kahverengi her taraf.
Nasıl kupkuru diyeceksin? Fantastik öğelerde bir İngiltere ortaçağında ne varsa o. Griffin var, ejderha en büyük düşman zaten. İşte troll var, köprü başlarını tutuyor. Minotaur var, orman derinliklerinde boynuzluyor. Orklar yol kesiyor falan böyle. Adamlar oyunun yapısı, oynanışı ve diğer öğeleri o kadar ilginç ki setting bari en azından gözünü açıp bir Tolkien'in kenarından bakmış insan anlasın demişler. Bu da bana biraz kupkuru geldi ama şimdi mantığı çok rahat anlaşılabiliyor. Çünkü bu tanıdık ortamda işte senle Ser diye konuşuyorlar. Kim, please yerine herkes Pray Tell falan diye konuşuyor. Ortaçağ ortaçağ konu. Kokuyor. Buram buram Shakespeare bir yerlerden çıkacak diye bekliyorsun yani oyunu oynarken.
Okey Shakespeare diyor musun yani konuşanlara?
Yani evet. öyle bir şey oluyor. Abi oyun sardıkça sarıyor. Sardıkça sarıyor. Final Fantasy...
Ne değişti yani? Mesela
ne değişti?
Oyunun içine girmek yani oyunla ilgili böyle bir şey yapmak, tanıdıklaştırmak zor bir oyun. Şimdi, yani tanıdık olması zor bir oyun yani.
Bunun
bence.
Gerçekten nasıl bulamıyorsunuz Türkçe öz dili olduğu halde şaşırıyor diyenler var ama şeyin Will Wright'ın Masterclass'ını almıştım ben. Game design üstünde. Orada oyunlarını tasarlarken kullandığı iki tabirden birisi player agency. Hı hı. Oyuncuya verilen serbestlilik, karar verme serbestliği olarak çevirebiliriz. Son yıllarda, çünkü Elden Ring de öyle gerçi. Elden Ring de öyle diyebilirim. Son yıllarda gördüğüm player agency, oyuncunu ya dilediğini yapma serbestliği konusunda en serbest bırakan oyun Dragon's Dogma diyebilirim. Tabii. Elden Ring'den de bir tık öyle. Çünkü Elden Ring zorluğuyla seni boğuyordu. Burada nice zor durumlardan ehiye diye kanıdan atlayıp kaçıyorsun. Minotaur geliyor. Ağzınıza sıçayım. Bırakın Minotaur'u. Koş. Gel. Gel yapıyorsun AI pawnlarına. Piyonlar diyeceğim onlara. He. Yanına aldığın elemanlar, yancılar. Piyonlara. Yani her durumdan kurtulmanın bir yolu var. Sadece aklını, envanterini iyi kullanacaksın. Oyunun mantığını anlamak için azıcık, çok değil, azıcık çaba sarf edeceksin. Oyun akıyor abi ondan sonra ve işte sahurdan sonra iki saat daha oynayayım. Geldim böyle bir buçuk. Şurada yarım saat daha var bir daha falan. Böyle.
O kadar bir o kadar. Bir şey yani bence bu... Yani bu tarz sandbox'larda veya bu tarz böyle kontrol sandbox oyunlarda seni kendine bağlayan ve devamlı sağlayan şey bence o rastlantısallık hissi.
Üf.
Bence bu şeyde de vardı yani Baldur's Gate'de çok olan bir şey bu. Ondan sonra o rastlantısallık ya bilmiyorsun abi ne olacağını ve her şey olabilir yani bir şekilde. Ya. Ama burada o rastlantısallık şimdi şöyle bir şey var. Yani ezber bozma diyoruz ya sonuçta oyun oynarken ister istemez şey yapıyorsun. Temel döngü diye bir kavram olduğu için desen okumaya başlıyorsun. Yani pattern recognition yapmaya başlıyorsun. Onu yapmaya başladığın andan itibaren mesela sandbox'lardaki şey bozuluyor. Büyük açıyor mesela. Yani Horizon'da da olan bu mesela. Ama neden mesela biz Elden Ring gibi veya Souls-like'ları bu kadar çok şey yapıyoruz? Çünkü o rastlantısallık ve bilinemezlik hep devam ediyor. O pattern hep kırılıyor. Dragon's Dogma gerçekten rastlantısı.
Ya pek çoğu değil aslında. Şimdi yapısı herkesin hoşuna gitmeyebilir. En başta söyleyeyim. Yani
evet abi oyunu bir tanısa biz ne yapıyoruz abi oyunda?
Dragon's Dogma'da ilk önce hikayeden kısaca bahsedeyim. Bir ejderha var. Hayvan gibi bir ejderha. Çok büyük. Hatta bir yer bak dövüyorum dedim Çağla. Yo pedikür yapıyorsun sen ona falan. Tık tık tık alttan vuruyor. Ondan sonra. Bir de Arisen denilen tek bir karakter var. Bu oradaki krallığı yöneten kişi ve nasıl Arisen olunuyor? Ejderha ile dövüşürken ejderhanın öldürüp kalbini yediği kişi Arisen oluyor. Ve bu evrende bir Arisen olabilir. O da sen oluyorsun.
Olduğu zaman ne yapıyorum?
Abi gidiyorsun, merhaba ben Arisen oldum diyorsun ve kral kabul ediyorlar seni. Ama şöyle bir sorun var ikinci oyunda. Ha ilk oyunu Dark Arisen'ı bilmeniz... Arisen değil mi abi? Arisen ama değil. Oyunda, şey. Ama oyunda Arisen deniyor. Yükselmiş ama anlamında mı kullanıyorlar acaba? Olabilir. Bilmiyorum. Arisen değil de... Arisen yükselmiş. Yükselen değil de yükselmiş. Arisen'da. Bilmiyorum.
Bir sen şöyle bir şey neyse. Var. Neyse. Çok özür dilerim. İlk hali Arise olabilir. Arose. Ama Arose ve Arisen diye olabilir çünkü düzensiz fiil çünkü.
Bir gül.
Düzensiz fiil ya, irregular olduğu için diye tahmin ediyorum. Arisen.
Ama sen böyle şeysin yani bildiğin köle gibi başlıyorsun oyuna. Ne oluyorum, ne bitiyorum falan filan derken bir kale entrikasına şey yapıyorsun. Bir şey var, aristokrat hatun var. Senin yerine fake bir abi koymuş. O abinin hikayesinin peşine falan filan düşüyorsun. Neyse ondan sonra kopuyor gidiyor konu zaten.
Merak ettiriyor mu peki ne olacak?
Ya merak ettiriyor da yani oyunun oynanış akışındaki metrekare metrekare olan ilginç şeyler o kadar sarıyor ki ben Arisen olmuşum, börek yiyormuşum. Ondan sonra ayağıma troll basmış. Umrunda olmuyor. Yani bir 15 saniye sonra veya 10 metre sonra ne olacağı hakkında bir şey...
Ne olabiliyor mu?
Ne olabiliyor? Oğlum
geçen anlattın, anlatsana. Çok komikti o ya.
3 tane adamı anlatayım. Bir tanesi. Şimdi pawnlardan da bahsetmek lazım.
Piyonlardan.
Piyonlarından. Şimdi Arisen olmanın şeyi boyutlar arasından pawnlar geliyor. Pawn da senin adamların. Bir tane pawnun şey... Ana pawn. O seninle birlikte level up oluyor. Diğerleri kaç level'da gelirse o. O yüzden benim gibi pawn'una abim senle ne savaşlar atlattık da sen 15 level'ken abi ikinci level pık pık pık ok atıyorsa salın gitsin yani o gitsin zaten hakikaten.
Yol verdiğin
ama saldığın pawn'lar veya ölen pawn'lar aslında ölmüyor. Böyle pawn'ların durduğu bir boyut var. Orada tekrar canlanıyor. Capcom'un yaptığı pawn'lar var. Bir de her oyuncunun kendi yanında benim yaptığım gibi ana pawn'lar var. Sen o tavernada uyurken senin ana pawn'un başka oyuncuların yanında seçilecek bir piyon olarak
çok ilginç
göreve
ya.
Çıkıyor.
Çok iyi.
Daha ilginci şu. Sen mesela gidiyorsun questlerde sana şuraya gideceksin diye genel bir yer.
Peki bir şey sorayım. Çok özür dilerim. Sonra o kendi kendine XP kazanmış olarak sana geliyor mu?
Daha iyi. Oha. Sen uyanıyorsun. Öyle maceralar yaşadım ki işte barbarik bir şeyim vardı, master'ım vardı ama çok güzel troll kestik. Tak aşağıda şey var. 40 troll öldürürse şunu kazanacak şeyi 5 şey olmuş.
Hakikaten hadi canım çok iyi lan.
Tahminim yani sana... benim pound'ımla birileri gitmiş ve gerçekten troll kesmiş. Random olmuyor
sonra
yani.
Sonra gelmiş sana onu anlatıyor. Tıra.
Aynen çok iyi öyle. Oğlum. Ve şöyle süper şeyler şey. De var. Senin ana pound'unda diğerleri de çok sana yani. Quest veriliyor mesela dinliyor. Eğer ki daha önce gittikleri bir görevde o quest'in verildiği yeri ve şey yaptıysa ha ben oraya gitmiştim biliyorum orayı diyor. Tak haritada işaretleniyor ve beni takip et falan yapıyor böyle. Sen ona go diyorsun. Sana şey diyor mesela şurada sandık görüyorum gideyim mi? Bir şey demezsen eğer ki huyu suyu gidip araştırma konusunda meraklı değilse 4 tür huyu var. Meraklı değilse gitmiyor. Meraklıysa zaten kendi gidebiliyor. Meraklı değilse tamam sen git go dersen gidiyor kasayı açıyor sana getiriyor bazen veriyor.
Hadi canım.
Bazen işte ihtiyacı varsa kendi yani ben şunu gördüm çok belki ilginç bir şey söyleyeceğim ama yapay zekanın oyunlara doğru düzgün bir şekilde entegre edildiği bir 5 yıl sonrasının prototipini gördüm Dragon's Dogma 2'de.
Çünkü inisiyatif alıyor belli
abi,
ki yani.
Yani bir ara şey olmuş. Üçü de hatun yanımdakilerin. Fark ettiniz mi ya? Üçümüz de hatunuz. Niye böyle falan diye. Hadi gidiyorum ben o sırada.
Öyle mi?
Ondan sonra veya şey diyor mesela harpi. O komik olayı anlatayım.
Ben onu istiyorum senden.
Dövüşüyoruz mesela. harpiler var böyle. Klasik. Bir ara baktım ufukta harpi gidiyor ama altında bir uzantı var. Benim pawn'u almış abi. Götürüyor. Dağı götürüyor böyle. Pık diye bir yere attı. Dağda bir yerde attı pawn'u. Allah'ım nasıl alacağım onu? Gittim aldım da. Şey diyorlar sonra. Ya arkadaş havaya ateş edebilen bir pawn mu olsa aramızda acaba? Okçu mu alsak?
Öyle gidişini izlediniz değil mi? Böyle
haklısın diyorsun NPC'ye. Lan haklı ben malım. Okçu aldım ve rahatladık. Hayatımız kolaylaştı
abi,
ondan sonra.
Abi çok güzel. Yani şöyle yani özellikle yanındaki NPC'ye, yani companion'ları, şunların bunların olayları verdi tepkileri bırak. Hani gidip kendi başlarına böyle bir şey çözüyor olmaları falan ve bununla alakalı sana bir şey sunuyor, anlatıyor musun falan.
Ben böyle bir şey görmedim.
Bu ne kadar AI'dir acaba? Yani çok rastlantısal geliyor çünkü.
Seslendirmelerin çoğunda AI kullanıldığını tahmin ediyorum. Çok monoton. Yüz ifadeleri falan çok çok eski böyle. Aha. Çok Skyrim'vari yüz ifadeleri. Ama hikaye sunumu falan filan ne kadar basit olsa da gerçekten umurumda olmuyor. Bak ben olmaz hikaye seven bir insanım ama bu kadar serbestlik ve bu kadar alışılmışın dışında evet bir abi. Oynanış yapısı evet beni abi. Mest etti. Yani kesinlikle. Bir olay anlatayım sana. Kesinlikle. Şey yapıyorum mesela bir yarda durdum aşağı bakıyorum. Aşağıda da böyle şeyler dolaşıyor. Eli mızraklı, timsahtan bozma, salamander adamlar dolaşıyor. Ben de yandan patlayan varil alıp atıyorum. Boğum patlıyor. Böv diye bir böğürme geliyor falan. Fark etmedim. Her aşağıya şey yaptığımda böğürme yaklaşıyor. Şöyle bir döndüm. Yanımda troll. O da aşağı gelmiş bakıyor. Neye varıyor? Fırladım gittim diğer tarafa. Kaçıyoruz be. Kaç baba kaç diyor bizimkiler.
Troll mü yapmış yanında? Ne oluyor lan diye.
O da gelmiş bakıyor mu? Oranın yoksa mı? Tam vurmak öncesindeki animasyon şeyine mi kalan ama oyun sana öyle bir şey veriyor ki o da meraktan gelmiş aşağı bakıyor.
Oranın muhtar arası.
Muhtar gibi. İkinci ilginçlik ya. Oyundaki şimdi Pawnlar bu davranışları davranışsal NPC davranışı serbestliği sağlıyor. Evet. İkincisi de fizik. Yani ben bu oyunda düşmana tırmanıp üstünden bıçaklamayı çok görmüştüm ama hep şey gibi Shadow of Colossus falan gibi scripted. Böyle daha böyle belli yerler tabii, yok scripted. Abi. Minotaur'un boynuzundan tut kafasına sok daha fazla sağlık gidiyor. Ondan sonra ya tüylü bir yaratıksa böyle şşş diye alev ya sırtındaki alev atamıyorsun ama atabilen belki bir şey vardır. Ha şey var Thief'te.
Sen Thief oynuyorsun.
Ben Thief'le başladım. En sevdiğim şey Diablo'da da mesela bunu severim. Oyunun diğer klaslarını burada vocation deniyor. Denemek için bir daha baştan başlamam gerekmiyor. Hiçbir ceza meza almadan başka bir vocation'a geçebiliyorsun. Ha ama zayıf kalabiliyorsun. Ben mesela Thief'le Vocation'da bayağı ilerledikten sonra yeni bir büyücü şeyi açıldı. Başta 4 base şey var, Vocation var. Ama galiba 8 veya 10'a çıkıyor bulduğun şeylerle. O class'ta dövüştükçe şeylerin artıyor. Seviyen artıyor, yeni skill'ler alıyorsun. Ve yani büyücü de ilk başta bana çok sıkıcı geldi. Sevmedim ama skill'leri arttıkça mesela levitation var. Diğerlerinin geçemediği yerler diye gidiyorsun. Ve mesela bir buz büyüsü var. Buz büyüsünü bir tane yarın mesela şu boşluğun şurasına yaptığında bir 2-3 metre ileri gidiyor. Buz erimeden koşup o buzun üstünden zıplayıp levitate'i arada açıp gidemeyeceğin yerlere gidebiliyorsun.
Serbestliğe bakar mısın?
Böyle bir serbestlik abi. Böyle bir serbestlik. Ama büyük düşmanlara, küçükler de dahil olmak üzere tırmanıp böyle işte işte ejderhan tırnağına vurursan bir şey olmuyor. Weak point arıyorsun. Veya işte çıkıyorsun çat çut vuruyorsun. Hepsinin şeyleri var. Evreleri var görüyorsun. 3 baloncuk 2 baloncuk diye bitiyor. Ama arada bayılıyorlar. Bayılınca herkes üstüne çıkıyor. Çat çat çat çok çat çat şey. Çat çat.
Üzerinde şey çıkmıyor. Rakam çıkmıyor yani üzerinde.
Yok rakam yok.
Çok iyi.
Tüylü hayvanları yakmak veya minotoru falan yakmak daha fazla hasar veriyor.
Biraz saksı çalışacaksın o zaman.
Saksı yani çalışacaksın.
Bunu ne gider diyeceksin mesela yani.
Aynen. Küçük yaratıkları.
Biraz Monster Hunter'lık var o zaman.
Abi Monster Hunter'ı benim gibi hiç girememiş adamları. Gerçi ben de Dragon's Dogma'ya da girememiştim. Şimdi Monster Hunter'a bir tık daha ilgi duyar oldum ama bu bana başlarda sıkıcı gelen Ortaçağ İngiltere'si
settingi
tanıdıklıktan hemen kazandı beni. Ha, bildiğin troll. Yani hakikaten Moria Madeninden gelen yani troll geldi gibi. Bakıyor benimle birlikte aşağıya falan. Bu fizik meselesini karakter generation'da da mükemmel kullanmışlar. Şöyle ki çoğu FRP'de, RPG'de karakter generation'da işte göbekli olayım, uzun olayım, kısa olayım, işte bücürük olayım diyorsun ya burada direkt oynanışı etkiliyor. Mesela uzun boylu hayvan gibi kaslı bir şey olunca daha iri yaratıkları dövüşün ortasında tutup diye suya atabiliyorsun. Suya düşen her şey ölüyor. Aha. Ondan sonra daha ufaksan ork. Orklar böyle elinde shield'ı alıp halayı diye üstüne zıplamayı çok seviyor. Sana bir koyuyor devriliyorsun yere. Uyuyakalıyorsun. Geliyorlar seni uyandırmaya çalışıyorlar. uyan abi diye. Ondan sonra yani göbekliysen daha zor devriliyorsun ama tık nefes oluyorsun mesela en ufak bir yere tırmanırken. Aynen. Yani şey var stamina var. Yani
puan dağıtmak yerine.
Puan dağıtmıyorsun yani 10 üstünden 8 kaslılık falan değil. Ben kaslıyım uzunum zor şey yaparım.
Düşerim aşağı.
Staminam hızlı düşer.
Evet.
Ama güçlüyüm. Hayvan gibi güçlüyüm yani. Sağlamım falan gibi şeyleri düşünmen veya düşmana tırmanırken benim gibi bir birisi senden çok daha çabuk yorulur ve pat diye düşer. Hakikaten öyle hızlı düşüyor stamina.
Ama sen de kodun mu oturtuyorsun.
Aynen öyle. Bağım diye aynen. Uçuruyorsun yani. Oyunun her yerinde böyle gizler var. Yani elma buluyorsun. Elmayı bir gün yemezsen şey oluyor, olgun elma oluyor, daha fazla stamina veriyor. Bir gün daha yemezsen çürük elma
rotten
oluyor.
Kusturuyor.
Yersen kusturuyorsun. Ama akıl edip de böyle çürümüş gıdaları yağını sıkıp lantern oil olarak kullanabiliyorsun falan. Yani benim görmediğim zilyon üstü zilyon şey var. Mesela senin yanına pound'lar geliyor ya, başka oyuncuların pound'ları. Oyuncusuna jest olarak hediye ile gönderebiliyorsun falan. Ama bir yerlerde varmış, ben bulamadım. Hediyelerin, hele ki pahalı hediyelerin sahtesini yapıyor.
Allah Allah. Adam
orada mutlu oluyor. Hey o bana altın bir şey gönderdi, çiçek buketi gönderdi. Ben sahtesini gönderiyorsun ama niye bilmiyorum mesela. Böyle bir yerlerde gördüm bunu yani. Bu ne ya, sahte. Dragon Blight diye bir şey var. Oyunun sonlarında çıkıyor. Evet. Ona hala ben denk gelmedim. Tam oyunu bitiremediğim için henüz. Pound'ların bu kadar ciciş biciş sana yardımcıyken terslemeye başlıyorlar seni.
Durduk yere.
Bana emir veremezsin. Sen kimsin? Şu bu. Bununla ilk karşılaşanlar ne oluyor lan falan demişler. Bir tür yaratıktan kapılan bir endgame hastalığı bu. Eğer ki bunu fark edip o pound'ı öldürmez veya göndermezsen bir sabah otelinde uyandığında bütün bir kasabayı quest giver'lar, NPC'ler dahil olmak üzere öldürülmüş bulabiliyorsun.
Yuh ya bir anda.
Kitlenip kalıyorsun. 7 gün uyuyup uyanınca tekrar respawn oluyorlar ama yani
orada
düşünsene yani. Kalkıyorsun.
Kimse yok.
İncin top oynuyor. Pound'lar da yok.
Nerede lan bunlar diye böyle.
Yani bu tür bilinmezlikler.
Abi bu rastlantısallık zaten yani.
Ya şimdi bu dizayn etmesi mükemmel zor bir oyun. Zaten oyunun en başında en çok tartışılan konuya geleceğim.
Onu soracaktım.
Ondan sonra bu ışınlanma. Yani bir yerden bir yere gitmenin başınıza açacağı işlerin haddi hesabı yok. Yani bir süre sonra öğreniyorsun. Ha bu ormana girersem orada troll var, girmeyeyim. Oradan da şöyle gideyim. Ondan sonra gibi bizzat nasıl buradan yürüye yürüye işte Kocaeli'ne, oradan işte Akyazı'ya, oradan Sakarya giderken nasıl öğrenirsin?
Tabii.
Trenle git dersen tek bir yere öğrenirsin ama yürüye yürüye gidersen ara yollar öğrenirsin. Öyle öğreniyorsun şehirler arası nerede gidilir, hangi orman tehlikelidir, gece neresi
sükunetlidir. Aslında çok mantıklı aslında yani bu bir RPG oyunu için.
Bende hiç sabır yok normalde oyunlara karşı. Çok uzun süredir oyun oynamanı getirdiğim şey bu. Uzun metin bile okuyamadığımdan artık Disco Elysium'u oynayamamış adamım ben. Ama bunda yani o kadar keyifli an be an. Minik anlar yaşatıyor.
Çünkü bilmiyorsun sana, başına ne geleceğini ya.
Bilsen de öğrenmenin verdiği keyif var. Ya orada tehlike var. Şuradan gideyim falan.
Abi bu senin tam teşekküllü bir rol yapma oyunu.
Ama bir yani diğeri de Ferristone denilen ışınlanma şeyleri. Şimdi ışınlanma yeri zaten çok az. Yani her yerde de ışınlanarak giden. Işınla mı geldin derler ya.
Işınla mı doğdun
ondan
diye.
Ondan sonra mi? Ama bir quest'i bitirince mesela Ferristone'la ana şehrime ışınlanmayı seviyorum. Ve yani cebimde de 40 bin altın, 80 bin altın, 100 bin altın gidiyor, artıyor yani harcıyorsun. Sadece kendine değil, yanındaki spawn'a da harcıyorsun. Yanına şey yani bir süre sonra ya senden ayrılacağını bildiğin pound'lara da o parayı harcayıp upgrade ediyorsun. Ona rağmen 10 bin altına Ferris stone alınıyor. Abi kusura bakma 10 bin stone biriktiremiyorsan da o senin malı.
Çünkü o zaman o kadar bir şey gün, değil yani.
Bir gündelik bir quest, gece karanlık çökmeden geri dönmek istiyorsan 10 bin altından çok fazlasını kazandırıyor sana zaten. Eyvallah. Yani buluyorsun. 2 bin altın, 3 bin altın buluyorsun.
O zaman abi oyun içi ekonomisi böyle gidip orada bir şey aldırmayı zorlamıyor.
Klasik Capcom micro transaction'ları bence. Evet. Şey bir tık ayıp. Hani review'a gönderdiğin adamlara bunu
söylemeyip.
Ya gerçi şey de vardı. Review dokümanını iyi okumamış olabilirim. Orada var mıydı? Sanki vardı. Ama ben haksızlık etmeyeyim. Hani birden tak diye
açıldı. Çünkü benim bildiğim review sürecinde hiç söylenmemiş bu.
Olabilir ama
oradan yani çıkıyor zaten
review NDA'inde belki vardı. Detayına bakmak lazım. Maybe. Ama yani nasıl Devil May Cry 5'te micro transaction'a ihtiyacın yoksa Resident Evil'da para almak için, gerçek para vermediysen altın almak için bunda da ihtiyacın olmadı şimdiye kadar. Yani keyfine alır mıyım? Gerek yok abi. Ne? Yani 40-50 bin altınla geziyorsun zaten. Üstündeki 2-3 kıyafeti sattığında bir ışınlanma taşı oluyor. Şöyle yani her şey dediğim ilginç olur. Işınlanma taşını şöyle kullanıyorsun. Atıyor havaya. Şey yapıyor. Kapalı alanda attın. plink diye yere düştü taş. Çok burada iyi kullanamazsın ışınlanma taşını. Dışarı çıktı. Yani o animasyon değilmiş o. Taş hakikaten gitmesi gerekmiş.
Çok iyi değil mi abi yere düşmesi? Ne yani, olduk şimdi bu falan?
Gittim lan 10 bin altınlık taş diye baktım. Gitmemiş. Gitme
valla yere düşmüş.
Gitmemiş.
Sen ne kadar verdim onu biliyor musun falan dedi.
Dolara satıyorlar.
Sen oraya da yüklersin yani artık.
Efendim ya oyun neye benziyor? Fark ettiğiniz gibi hiçbir şeye benzemiyor ama bir yandan Elden Ring gibi. Elden Ring seviyorsanız, Elden Ring belirsizliğini seviyorsanız bunu sevme ihtimaliniz var ki ben öyle. Beni biliyorsun ben Souls-like dedim mi ters yöne dönüp kaçan adam Elden Ring'i bitirdim.
Evet.
Senden önce bitirdim. Ben önce bitirdim. İlk kez bir oyunu. Ondan sonra bir yandan Skyrim gibi. Skyrim'de şurada ne olacak, burada ne olacak, burada ne olacak?
Bana Baldur's Gate gibi de geldi yani. Özellikle Baldur's NPC'ler Gate arası NPC'li
şöyle şeyler iletişimi. Var. Mesela yağmurda kalırsan veya ıslanırsan ıslandın kuru kuru diyorlar. Neden? Haşır diye bir tane yıldırım çakan olursa anında ölüyorsun.
Çok iyi ya.
Oğlum ıslakken yani kurumanın şeyi de ne? Kurutma toniği var. İçiyorsun, kuruyorsun. Kuruduğunu görüyorsun.
Çok nevi şansına münasır oyun çok, abi. Çok yani.
Çok. Tek save var. Yani. O yüzden insanlar çok can sıkıntılı şeyler yaşayabiliyor. Yaşıyor, ben evet. Şunu yaşadım mesela söyleyeyim. Krallıkla ilgili entrikayı çözmek için gece git Magistrate'in odasına gir dediler. Ben de bunu bir kez yaptım. Kraliçenin odasına girdim. Ama oraya girmek için muhafız kıyafetleri bulup giymiştim. Muhafızların yanından lap lup geçmiştim. Magistrate'in odasına girmek için de standart üstümdeki büyücü kıyafetiyle girerim herhalde dedim. Girdim içeri. Birincinin yanından geçtim. Ondan sonra Magistrate'in odasına girdim. Arkadan bir kılıç belirdi böyle. Gacır gucur koyuyorlar. Kaçtım. Kale duvarından şey yaptım. Kendim fıstım böyle. Sabah bekledim ondan sonra. Ve şey, acaba beni tanıyacaklar mı? Böyle ilginç şeyler oluyor. Çok mesela git şey. Hapishanedeki eski Magistrate var. Onunla konuş diyorlar. Lan hapishaneye gireceğim ama hani yasaklı mı gireceğim, izinli mi gireceğim bilmiyorum. Gel işte komiser dedi geleceğini. Girdim aşağıya, magistrate'le konuştum. Elimde de her yeri açan anahtar var. Ne yaparsın? Diğer selleri de açıp lootlayacağım. Çünkü bir mezarcıyım ben. Bir mezarcı Sinan.
Ama
açtım karşı kişiyi. Kutuları kırıyorum küt küt. Hıyt ne yapıyorsun diye iki tane guard geldi. Abim canım abim de kılıçları şey yaptım. Galiba kutu kırmamdan değil de kılıcı çekmemden kullanıyorlar.
Tetiklendi.
Hah yapma falan diye gittiler. Sonra girdim onların gardiyanların takıldığı yerde kutu şey yaptım. Yine arkada kılıç belirdi. Çıktım kovalıyorum. Yanından geçtiği gardı peşime takıyor. Bir daha attım kendimi kale surların dibinde akşam olmasını bekliyorum bu sefer.
Abi bence iyi oyun nedir biliyor musun? Ne olup ne bittiğini değil, oyunun da başına gelenleri anlattığın oyun iyi oyundur abi.
Tabii sadece randomluğa dayandığı için dediğim gibi herkese göre değil. Dizaynı çok zor olduğundan çok tavsayabiliyor. Bazı şeyler hakikaten çok tavsayabiliyor oyunda. Özellikle mesela şehirler arasında Kaan'ı ile iletişim var. Kaan'ın saati var ve belli bir şehre gidiyor. O şehir arasında da pusu atılırsa inip dövüşmen gerekiyor. Kaan'ını koruman gerekiyor. Uyuyorsun ama Kaan'ı da.
Evet.
Uyuduğun için harita açılmıyor. Uyumadan beklersen harita açılıyor. Yani bırak git çay koy.
Yani.
Pusu atılmazsa haritayı açsın senin yerine Kaan'ı. Güzel bir... Ben sevdim ya. Yani sevmeyeceğimi bekliyordum.
Evet ben de öyle bekliyordum ben aslında.
Gittikçe böyle logaritmik bir şekilde sevdim.
Tek save olmasın save de şey olmasın dedi. Save spam yapma diye.
Aynen.
Her mesela Baldur's Gate'de var ya, her böyle kritik şeyden önce bir quick save alayım falan. Bu o yüzden
olabilir. Ama oyun falan. Hakikaten embesil anlatır gibi anlatıyor en başta. Bak diyor bu oyunun yapısı gereği quick save'e güveni olmaz. Sık sık git güvenli olduğunu bildiğimiz şey Dragonblight hariç tavernalarda uyu. Yani şehre geldiğinde 2000 altını bayıl uyu.
Uyu.
2000 altında çok lan enflasyonun da dibine vurmuşlar. Yazık memleket daha kötü memleketin durumu. 2000 altına yatak tutuyorsun bir gecelik. Ondan sonra o yüzden bir şehre girdiğinizde uyumanız lazım. Veya kamp kuruyorsun. Kampı basabiliyorlar. Kampını kırıyorlar. Ben kampım kırıldığı için gece sokakta kaldım o yüzden. Tanrı misafiri alan yok mu diye ışıklara gidiyorum böyle. Dövüş sistemi sevgili ben yani easy'ye alırım diye bekliyordum ama normalde gayet akıyorum. Puanlarını iyi geliştirirsen piyonların öyle haşır uşur kesiyor ki özellikle belli bir seviyeden
ana
sonra
karakter gibi yürüyorlar diyorsun.
Ben kenardan izliyorum.
O kadar yani.
Şey yapıyorum. Bir ara o kadar dedin de ok atar bir düşman şey görev alacağım kendime. Hakikaten uzaktan izlemekten biraz sıkıldım. Thief'ken bile aldığın skill'ler falan çok anlamlı. Yani çok güzel skill'ler var ya. Yani Elden Ring'den daha iyi diyebilirim skill'ler. Çok. Thief'te şey var mesela. Wow. O uçan düşmanlar başıma belaydı ya, yanıma okçu da almak istemiyorum. Evet. Şey var, snare var. Ucunda Scorpion'ınki gibi bir şey atıyorsun. Çat çekiyorsun daha elemanı yere ve batırıyorsun. Veya Thief'in ağır saldırısı, iki bıçak varsa elinde basılı tutuyorsun üçgeni, bir bıçağı saplıyor. Eğer ki cüssesi yetiyorsa yere yatırıp yerde öbür bıçakla şey yapmaya başlıyor. Biz şey yani çocuklar yokken o yüzden Thief oynamayayım, büyücü oynayayım diye büyücüye geçtim.
Çok mantıklıymış.
Ondan sonra yani düşmanların dengesini bozabiliyorsun. Mesela güçlü kuvvetli biriysen trolü biraz hasar verdikten sonra koşup bam diye vurup yere devirebiliyorsun. Ve üstüne çıkıp bam vurabiliyorsun.
Ben çok kritik bir şey soracağım sana. Şimdi bayağı bir demanding bir oyun yani, senden dikkat ve böyle bir şey odaklanmak talep eden bir
ama
oyun
yani. Ama böyle şey değil yani, 10. saate geldim hala yap yabancı hissediyorum kendimi oyunu değil. Heh. Yani yeşil, Capcom oyunu ya, yeşil bitkiyle elmayı birleştiriyorsun, sağlık potion'u oluyor mesela. Ya yeşil bitkiyle çileği birleştiriyorsun, sağlık potion'u oluyor falan. Yani, kıtı kıtı kıtı, crafting'i hızlı, upgrade sistemi hızlı. Herkesten zaten materyal düşüyor, etrafta da materyal buluyorsun, silahlarını geliştiriyorsun. İstediğin silahı dükkanda görüp bu güzelmiş deyip alabiliyorsun, paran maran yetiyor. Yani o serbestliği bir de parasal, ekonomik sıkıntıyla darlamamışlar. Güzel
peki,
olmuş.
Peki böyle şimdi benim oyun oynama şeyi biliyorsun yani. Bir tane böyle büyük oyun, bir tane yanında da küçük oyunlar şeklinde falan.
Rolling
yani
bitince direkt dalınır.
Direkt bunu. Onu soracaktım.
Yes, yes.
Tamam, tamam. Yani böyle bana sattı şu an. Çünkü çok böyle, yani çok demanding oldu işte ama şu anda tamam dedim ben seninle konuştuktan sonra.
Ya işte
sonra yani.
Final Fantasy'yi önerirdim sana ama Final Fantasy 2 sene sonra da o aynı tatlı oynarsın. Burada kendin yaşa insanlarla.
Bir de şöyle şimdi Final Fantasy ben mutlaka oynayacağım zaten. Yani bir Final Fantasy 7 fanatı olarak mutlaka oynayacağım. Ama zaten onun devamı da gelecek. Yes. Ondan sonra vakit var. Ama Dragon's Dogma sanki böyle biraz daha öne çekilmesi gereken bir oyun gibi. Böyle tazeliğini kaybetmeden.
Ya.
Çünkü çoğu randomize oyunları çok seviyorum abi ben.
Evet.
Yani başıma ne geleceğini bilemediğin, hesaplayamadığın oyunları çok şey bir... bezdirici bir tarafı var mı böyle? Çok ya grind ya böyle traversal'da, ya şeyden... grind'da. Bezdirici bir tarafı var mı sence?
Bir noktada... Yavaş yavaş gezmekten bezer miyim diye şüpheleniyorum ama tıkandığın yerlerde gideyim de üstümdeki eşyaları satayım, o parayla daha iyi silah, mühimmat falan alayım, kendim upgrade edeyim gibi gibi, bunun gibi düzinelerce çözümü kendine şey yapabiliyorsun. Mesela bir yerde gittim, gitmem gereken yerin orası olmadığını çok geç anladım. Allah kahretsin, nasıl döneceğim bunca yöne? Bastım Feristone'u abi, döndüm. Alırım 10 bin altınlık,
doğru.
10 bin altınlık bir 10 dakika grind yaparım. Feristone'umu alırım cebime koyarım dedim yani. Ama bir noktada bezebilir. Yani hikayenin sonu ne olacak acaba? Niye bu abi benim yerime oradaki iticiliği olmuyor? Yoldan geçerken ben biliyor musun, ben heykel topluyorum, bir arabana uğra diyen abiyi merak ediyorsun. Ben maceraya çıkıyorum, bir hafta benim eve bakar mısın, kalır mısın diyen kadının olayı ne? Kalıyor şu an, kadın evinde kalıyor.
Ya, bir
hafta sonra ne olacak? Benim gelip kesecekler evde böyle uyurken. Evi verdi gitti bana böyle. Allah ya. Para mara da istemedi. Böyle bu gariplikler şey yapıyor. Veya birisinin kızı kaçmış. Random söylüyor bana. Ben de alıyorum. Herkes alıyorum questleri. O questler kaçabiliyor. Ölebiliyorlar. Yok olabiliyorlar tabii falan. Zamanı geçince yok oluyor. O questlerin zamanı geçmiş olabiliyor yani. Evet. Ama ben alıyorum. Herkesten quest alıyorum. Boşa gitmeyeyim yani. Giderken yol üstünde
bir
iş yaparız falan. Gerçi hayatta da öyleyim. Buradan Kadıköy'de Akasya'ya onu şunu yapayım. Evet. Kadıköy'de de şunu halledeyim diye. Rota üstünde quest giden bir adam. Aynısı böyle. Ama dediğim gibi yine herkese göre değil. İlk Dragon's Dogma'yı sevenler bunu da çok seveceklerdir diye tahmin ediyorum.
Notlar çok yüksek
oyun. Elden Ring, Skyrim vesaire gibi oyunları, işte Kingdom Come Deliverance gibi oyunları sevenler sevdikleri bir şeylerin yanında çok acayip, daha önce karşılaşmadıkları pek çok şey bulup yeni bir şeyler oynamanın hazzını yaşayacaklardır.
Çok iyi geliyor kulağa.
Alın diyorum yani. İndirim,
İmkanı olan.
İndirim harici de alınır. PC'de şunu söylemedim. PC'de teknik sorunları varmış. Ben PlayStation 5'te oynuyorum. Biliyorsun ben performans modu oyuncusuyum. Ben 60 FPS'den şaşmam. Evet. Burada ilk başta biraz kör oldum. 30 FPS. Çünkü yani bunda quality veya şey yok.
Tek.
Tek. Böyle seçenek bile yok. Ve o yüzden ıgık ıgık oluyor. Millet NPC'leri kesmeye başlamış. Rahatlasın köyler kasabalar diye. Böyle bir katliamın da sebebi dünya rahatlasın diye.
Vallahi yani.
Ondan sonra gözün alışıyor bir noktadan sonra PlayStation 5'teki o gagak gruplara ki yani 24-25 FPS'leri falan düştüğünü tahmin ediyorum bazı büyük kalabalık savaşlarda. Şöyle şeyler yapabiliyorsun hani dedim ya sırtlayıp götürebiliyorsun. Senin yanında 3 pound var ya ben şehirden çıkarken hep şehrin dışında İdris diyorum nedense. Bir tane gardiyan var. Onu da sırtlıyorum. Yanımda ilk savaşa doğru götürüyorum. İtiraz da etmiyor. Mesela Griffin geliyor. Al abim dövüş diyorum. Atıyorum Griffin'in üstüne. Yanımda ekstra bir tane pound yazdırıyorum. Sağ sonra da dövüşüyor. Kızmıyor. Geri dönüyor onca yolu. Böyle şeyler yapabiliyorsun. Veya taş taşıyorsun mesela. Yokuştan aşağı yuvarlayayım. Aa adam geliyormuş lan orada. Öldü falan.
Çok iyi oyun
abi. Abi vallahi sattı randomluk yani. Yani böyle. Hani şey böyle. Majestik bir hikayenin içinde kaybolayım gideyim diyorsan hikayeyi umursamıyorsun. Elden Ring'de umursamıyorsun ya. Burada gelip sana hikayeyi de zorla anlatıyorlar. Elden Ring'de kerpetenle tabii, alıyorsun tabii, ya canım. Hikayeyi. Aa, yani. Burada zorla hikaye anlatıyorlarsa geç geç ben gideyim de troll pedikürü yapayım falan kafasındasın mütemadiye. O yüzden yani hakikaten bulunmadık hint kumaşı gibi bir şeymiş.
Gerçekten
niye oynamamışım yani. Şimdiye kadar dedim. Gittim ilk oyunu da aldım 4 dolar verip Steam'de.
4 dolar mı düşmüş?
4 dolara düşmüş.
Valla çok iyiymiş ya. Valla evet. Hacım ben gerçekten
bu kadar. Sana şey da sattım, yaptın. Size de sattım büyük ihtimalle.
Yani ben onu. Evet ya şeyden sonra şu Ronin bir az bir... Bu arada Ronin'in de hikayesi çok iyi gitti ya. Ya işte sonlara doğru açıldıkça açıldı böyle hikaye.
Ben yani. Hiç beklemiyordum. Yani inceleme için oynarım ondan sonra Final Fantasy'ye dönerim diyordum. Hiç şu anda öyle hissetmiyorum ya. Unutmadan Final Fantasy'nin sen hikayesini evet. Bitirsem keşke.
Bitir. Ben Ronin'den sonra buna girerim abi kesin. Evet arkadaşlar bir kriptoyu daha çözdük Sinan Agay'la beraber. Yorumlarda buluşalım. Siz de kendi anlarınızı anlatın. Varsa da video linki falan da gönderiniz. Süper oluyor ya.
Ben videolarımı getireceğim ya. Şu Harpi'nin videosunu almışım
inşallah ya. Uzaklaşın hem çok güldürüm. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.